Ayrım 14, Vulkan'ın Yaratılışı, Jack de Brule, sayfa 124. Arlington, Virginia. Tiny'nin barı elbette adını sahibinden almıştı. Evine 4 blok mesafede olan bara ilk kez gittiğinde Mercer barın arkasında dev gibi bir adam göreceğini zannetmişti. Oysa Tiny Paul Gordon boyu ancak 1,5 metre, ceplerini tuğlayla doldursanız bile ancak 45 kilo gelen minicik bir adamdı. Bar ufaktı, sadece 8 tabure ve 6 tane 4 kişilik bölme vardı. Muşamba yer kaplaması yıllardır süpürülmemişti sanki. Duvarlar at yarışlarında çekilmiş fotoğraflarla, Paul'ün bir zamanlar profesyonel bir jokey olarak katıldığı yarışların sadece birkaçı olan Saratoga, Belmont Park ve Yonkers'ta kazanılmış kupaların fotoğraflarıyla süslenmişti. Paul asla Willie Shoemaker'ın statüsüne ulaşamamıştı ama yetenekleri kanıtlanmış istikrarlı bir biniciydi. Ne var ki kumar oynayan Paul uzun bir kaybetme dönemine girince tefecisi borcunu ödemesi için belirlenmiş bir yarışı satmasını emretmişti. Bir kere bu durumu Mercer'a açıklayan Paul, atının başka bir atın kendisine alt etmesine izin vermeyecek gerçek bir şampiyon olduğunu söylemişti. Onu dizginleyip ikinci gelmeye yüreği el vermemişti. O gece atın sahibinin şerefine vermiş olduğu görkemli bir zafer yemeğiyle ödüllendirilmişti Paul. Ertesi sabah tefecinin infaz memurları çelik bir sökme manivelasıyla Tiny'nin iki diz kapağını birden kırmışlardı. O günü izleyen ve aylarca süren iyileşme döneminde Tiny bu kadar hızlı olduğu için ihtiyar kısrağı sövüp durmuştu. Dandy May'di en sonunda memleketi Washington'da bir bar açtıktan sonra affedebilmişti. Mercer bara girdiğinde Tiny kısacık kolunu sallayıp hemen aşırıya kaçmadan misket limonu suyu eklediği vodkasını doldurdu. Teşekkürler, buna ihtiyacım vardı. Mercer vodkasını alıp Tish ve Harry White'ın oturmakta oldukları kırmızı suni deri bölmeye gitti. Kusura bakma, Tish'i evinden çıkartmak zorunda kaldım Mercer, ama Jack Daniels'ın bitti. Arkadaki barın altında açılmamış bir şişe var. Vardı Mercer, arkadaki barın altında açılmamış bir şişen vardı. Ayrıca o şişeyi duvardaki delikte aramak kimin aklına gelir yahu? Tamam, hiç kimsenin başına bir şey gelmemiş. Tish'e dönsen nasılsın?
İyiyim. Tish kıkırdadı, çakır keyifte. Ama öğleden sonra içki içmeye alışık olmadığımı söylemeliyim.
Sen Harry ve benimle takıl, biz sana öğretiriz.
Mercer içtenlikle gülümsedi. Biraz alçaktan uçmak onun için iyi olabilirdi belki de. Onu birazdan yapmasını isteyeceği şeyi hazırlamak için.
Ofisinde ne buldun?
Galiba yeni ipuçları. Bu gece kontrol etmek istediğim bir şey daha var. Sonra ikimizi de yetkililere teslim edeceğim.
İkimizi de teslim edeceğim derken?
Tish, ben seni kaçırdığımda sen FBI'ın koruması altındaydın ve seni geri istediklerinden eminim. Ayrıca benim de şehir merkezinin sağında solunda bıraktığım cesetler için soruları cevaplamam lazım.
Ya,
Tiny pis ön camdan dikkatle dışarı bakarak, "Hey Harry, iki takım elbiselinin buraya doğru geldiklerini görüyorum," dedi.
Mercer tek kaşını soru sorarcasına kaldırarak Harry'e döndü.
Tish, bana dünkü olayı anlattığı için Tiny'nin dışarıya göz atmasını sağlayarak önlem aldım.
İyi düşünmüşsün.
Mercer Tish'e elini uzattı, gel.
Onu bardan çıkarıp arkadaki küçük mutfağa götürdü. Fayans kaplı duvara yerleştirilmiş bir camın önünde durdular ve Tish barın arkasındaki aynanın bir yüzünün cam olduğunu kavradı. İki adam uzun adımlarla ön kapıdan girip hızla rozetlerini gösterirlerken o da Tiny'nin omzunun üzerinden baktı. Mercer'ın tahminince adamlar yerel polis değil, FBI'dandılar.
Philip Mercer.
Tiny adamların sorusuna cevap verdi.
Evet, onu tanırım. Görmeyeli bir hafta ya da daha fazla zaman oldu. Sık seyahat eder.
Tiny'nin ince sesi bir derece yükseldi.
Onu görmüş olsaydım bana eski hesaplardan 80 kağıt borcu olmazdı.
Tiny bir tomar pusulayı ajanın suratına uzattı. Mercer ajanın yakından bakmayacağını umarak yüzünü buruşturdu. O hesap pusulalarının hepsi Harry'e aitti.
Harry ayağa kalkıp yalpalayarak tek bir adım attı ve bölmenin arka tarafında dengesini buldu. Mercer arkadaşının rol yapıp yapmadığını merak etti.
''Ben Mercer'ı gördüm.''
Harry ağzından tükürükler saçarak neredeyse haykırmıştı. Kesinlikle rol yapıyordu. Ajanlardan biri sabırsızlıkla ''Nerede?'' diye sordu.
1943'te benim taburumda aşçıydı. Bir bok pişirmeyi beceremezdi. Tarava'da hepimiz onun yüzünden gıda zehirlenmesi yaşadık.
Yoksa Iwo Jima'da mıydı? Harry Bourbon'dan uzun bir yudum aldı.
Iwo'daysa 45 olmalı. Zavallı Frank Mercer onları Okinawa'da satın almıştı.
Hayır, bizim aradığımız Philip Mercer.
Harry yavaşça. ''Filbert Mercy diye birini hatırlamıyorum.'' dedi.
Gözlerinin parlaklığı kayboldu ve iskemlesine çöktü.
''Bir zamanlar Phyllis diye bir striptizci tanırdım.
Başı ağaçtan düşen bir Hindistan cevizinin çıkardığı sesi çıkararak masaya vurdu ve bir saniye sonra horlamalar duyuldu. İki ajan Philip Mercer ortaya çıkarsa araması için Tiny'yi uyardıktan sonra bardan çıktılar. Tiny ve Harry, FBI'nin adamlarının uzaklaşmış olduklarından emin olana kadar rollerini birkaç dakika daha sürdürdüler. Mercer, Tish'i mutfaktan çıkarırken epizod boyunca onun elini bırakmamış olduğunu fark etti. Bu saf dokunuş rahatlatıcıydı.
''Harry, sen bunun için Oscar almalısın.''
Harry doğrulup neşeyle gülümsedi.
''Bir zamanlar Phyllis adında bir striptizci tanırdım. Kendisine Phyllis Whitlow derdi. Baltimore'da tanıdığım ateşli bir kızıldı.''
Harry aynı korkunç hikayeye başlayamadan önce Tish onun sözünü kesti.
''Şimdi ne yapacağız?''
Mercer tazelenen misket limonu suyu eklenmiş vodkasını yudumlarken ''Benim evime gidemeyeceğimiz kesin.'' dedi.
''Harry, gerekirse benim evimde kalabilirsiniz.'' diye gönüllü oldu.
''Hayır, hamam böceklerine alerjim var. Cidden başka planlarım var. New York'a gidiyoruz.''
Tish ona dikkatli bir bakış attı.
''Ne?''
''Tiny, bize bir taksi çağır. Bizi Safeway'de beklesin.''
Muazzam süpermarket iki blok ötedeydi. ''Aktörlük işi için teşekkür ederim Harry.'' Mercer cüzdanından $100'lık bir banknot çekip pat diye barın üstüne koydu. ''Bu hesaplarını kapatır.''
Tişi boş olan mutfaktan geçirdi, arka kapıdan dışarı çıkardı. Caddede yürürlerken Tiş, ''New York'a niye gidiyoruz?'' diye sordu.
O faksları okuduğumuzda David Solman'ın Ocean Freight and Cargo'nun Sovyetlerin parafanı olduğundan kuşkulandığını fark etmiş olmalısın. Eğer doğruysa ve sen Rusça duyduğun için doğru olduğunu sanıyorum, bir sonraki mantıklı adım ofislerini kontrol etmek olacaktır.
Yani kapıdan içeri girip onları suçlayacak mıyız?
Hiç de değil, Mercer güldü. Bu gece gizlice içeri gireceğiz.
Tish ona bakmak için durdu. Mercer'ın gri gözleri birer çakmak taşı kadar sert, bir o kadar da keskindi.
Ciddi misin?
Mercer yanıt verdiğinde ses tonu yumuşak olduğu halde kesinliği havayı yaktı sanki.
Son derece.
Evet, çocuklar siz bunu yapmak istediğinizden emin misiniz diye sordu.
Mercer sakin bir sesle evet Hat eminiz dedi.
Beşinci caddenin alt tarafında OFNC'nin kahverengi kum taşı merkez binasından yaklaşık 10 blok ileride son model bir Playboot'un içinde oturuyorlardı.
Kahramanlarım çabucak içeri girip istediğiniz çalıntı malları kaldırabilir ve hiç kimse farkına varmadan çıkabilirler. Sizin girmenize gerek yok.
Sorun da bu zaten Hat. Bizim içeri girmemiz lazım ve ben onların çarpıldıklarını bilmelerini istiyorum.
Mercer, Tish hayatına girdiği anda başlamış olan kızgınlığını ilk kez dışarı vuruyordu. Şimdiye kadar yalnızca bilinmeyen düşmanın hareketlerine tepki vermekle yetinmişti. Ama artık söz verdiği gibi harekete geçmek, onlarla mücadele etmek üzereydi. Hat elini sallayarak acemiler dedi, sigarasının koru karanlık olan arabada bir kuyruklu yıldızı andırıyordu. Danny Hat Spezzatori profesyonel bir hırsızdı. Hırsız çetesi yıllardır New York'un en zengin sakinlerinin birkaç milyon dolar fakirleşmelerinden sorumluydu. Hatt'in 14 yaşındaki oğlu Birleşmiş Milletler binasının önünde Mercer'ın cüzdanını çalmayı denemek gibi bir hata yapmıştı. Mercer oğlanı polise teslim etmek yerine babasının kim olduğunu söylemeye zorlamıştı. Mercer ve Hatt bir saat sonra tanışmışlardı. Birbirlerine iyilik borcu olanlar aracılığıyla daha çok iş görülen bir dünyada Mercer, Hatt'in konumunda olan bir adamın günün birinde değerli olabileceğine karar vermişti. Haklıydı, bu gece 3 yıllık bu borç ödenecekti. Hatt, bize pozisyon almamız için bir saat ver, sonra da senin çocukları içeri yolla, tamam mı?
Biz kapıları ateş ettiğimiz anda alarmlar çalınca binaya koruma dikeceklerdir.
Ben de buna güveniyorum.
Hiç kimseyi öldürmeyeceksin, değil mi? Çünkü öldürürsen benim bu işle bir ilgim yok.
Evet, biz bir anlaşma yaptık. Mercer'ın sesi buz gibiydi. Soru sorulmayacak. Senin çocuklar kendilerine söylenileni yapacaklar ve çok kısa sürede pijamalarını giymiş olacaklar. Onlar için hiçbir tehlike yok.
Şunu söylemeliyim Mercer. Ne tür bir çalıntı mal bunlara değer dostum? Paran var, ikimiz de biliyoruz bunu. Orası lanet olası bir denizcilik şirketi. Maaş bordroları bile bok gibidir.
Bu seni ilgilendirmez Hatt. Sen işini yap, ödeşelim.
Adrenalin kendisine eroin enjekte eden eski bir eroinman gibi Mercer'ın damarlarında uğulduyordu.
Ben neyin peşinde olduğumu biliyorum.
Mercer arka koltukta oturan Tish'e baktı. Parlak saçları bembeyaz kesilen yüzünü çevrelemişti. Mavi gözleri büyümüştü ama güven doluydu. Mercer herhangi bir zayıflık belirtisi görebilmek için o gözlere baktıysa da öyle bir şey göremedi. Hazır mısın?
Evet.
Sesi bir fısıltı gibi çıkmıştı ancak bakışları sertti. Arabadan indiler. Tavandaki lamba kırılmış olduğu için arabadan indiklerini sadece kapıların tıkırtısı ele verebilirdi. Saniyeler içinde New York gecesinin sıcak ve nemli gölgelerine karıştılar. Bir saat sonra sabahın birinden biraz önce boyadan çok kirle kaplı bir Camaro şimşek gibi 5. caddeden çıkarak 11. caddeye girdi. Bir köpek sessiz caddede hızla giden motorun gürültüsüne avladı. Sürücü tüm dikkatini yola vermişti. Kiseleyen yağmur yolu biraz kayganlaştırmıştı ancak yolcu ağının tadını çıkarıyordu. Elindeki silah soğuk ve ağırdı. Açık camdan içeri giren rüzgar sıcak ve rutubetli fakat burun deliklerinde tazeydi. Vücudunda dolaşan adrenalin tüm duyularını yoğunlaştırmıştı. Hatt'in Mercer'a borcu büyüktü. Arabayı kullanması için kendi organizasyonunun bünyesindeki sağ kollarından birine güvenebilirdi. Ama ateş etme işini kendisi üstlenmişti. Hedeften 4 kapı uzakta sürücü eliyle klaksona vurup bir komançı gibi bağırdı. Hatt 12 kalibrelik pompalı Remington'ın namlusunu pencereden dışarı çıkardı. Silahı kendi elleriyle doldurmuştu ve ateş ettiğinde sonuçtan memnun kaldı. İlk el zemin kattaki dairelerden birinin camını yok etti. Kartuşun patlamasıyla paramparça olan camın sesi birbirlerini izleyen tek bir ses halinde duyuldu. İkinci atış başka bir kahverengi kum taşı binanın kapısını havaya uçurdu. Kalın meşe kapı kurşunun saldırısıyla dağıldı. Bir el daha yine tuzla buz olan bir cam. Sürücü hala bağırıyor, korna hala bangır bangır ötüyordu. Ama Hatt hiçbirini duymuyordu. Bakışları bir sonraki hedefe kilitlenmişti. Tüfeği pompalayarak bir kez daha ateş etti ve tekrar ateş etmek için vücudunu neredeyse pencereden dışarı çıkardı. Ocean Freight and Cargo'nun kapısı caddedeki diğer binaların kapılarından daha sağlam olsa da çifte patlamanın şokuna dayanamadı. Kapı sanki yırtıcı bir hayvan tarafından saldırıya uğramışçasına üst menteşesinden sallanıyordu. Sertleşen kurşun ahşabı tamamen parçalamıştı. Kahverengi kum taşı binanın içinde anında Camaro'nun klaksonunun sesini bile bastırarak geceyi delip geçen bir alarm feryat etmeye başladı. Hatt silahını indirmeden bir camı daha paramparça etti, sürücü elini klaksondan çekti ve araba son hızla bölgeden ayrılarak sadece birkaç blok ötede tanınmaz oldu. İki polis arabası 6 dakika içinde olay yerine ulaştılar. Memurlar alanda gelişigüzel bir araştırma yaptıktan sonra paniğe kapılmış olan bölge sakinlerinin ifadelerini almaya başladılar. Polisler birkaç çocuğun arabayla gezerken ateş ettikleri kanısına varmışlardı bile. Rastgele şiddetin yaşanmasıyla ün kazanan bir şehirde bu da rastgele bir şiddet olayıydı. Greg Russo OFNC'nin başına gelenin tesadüf olmadığını biliyordu. Alarm şirketinin kendisini aramasından hemen sonra mümkün olduğunca kısa sürede oraya gitmişti. Şirketin kayıtlarına göre kendisi New York'taki merkezden sorumlu başkan yardımcısıydı. Ancak Ocean Freight and Cargo'nun başkanı yoktu. Şirketin direktörleri olarak adlandırılan İsveçli grup Stockholm'de bir posta kutusundan başka bir şey değildi. Russo'nun üstündeki tek kişi KGB Bilimsel Araştırmalar Departman 7'nin başkanı Ivan Kerikov'du. Russo birkaç dakika polis memurlarıyla konuşarak olayın ayrıntılarıyla ilgili bilgi aldı. Ama polislerin açıklamalarını dinlemiyordu aslında. KGB'de geçen 20 yıl ona hiçbir şeyi göründüğü gibi kabul etmemek gerektiğini öğretmişti. Polislerden biri tekrar ediyorum Bay Russo diyordu, endişe etmenizi gerektirecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Bu şimdiye kadar benim görmüş olduğum bir hırsızlık değil, sadece gece sokaklarda terör estiren çocuklar. Bu gece bölgede yoğun biçimde devriye gezilmesini sağlayacağım. Bundan böyle bir daha rahatsızlık yaşanmaz.
Şirketimiz şehre çok büyük miktarlarda vergi ödüyor çavuş. Yeterli korumayı sağlayacağınızı umuyorum.
Russo aksansız, düz bir İngilizce konuşuyordu.
Üzgünüm ama ofisinizi korumaları için buraya adam veremem. İsterseniz size özel bir güvenlik şirketinin telefon numarasını verebilirim. 10 dakikada buraya adamlarını gönderebilirler.
Karısı cumartesi günleri Trenton'daki annesini ziyarete gittiğinde çavuş kadını izlemeleri için onlara başvuruyordu.
Peki, sorun değil. Russo yumuşamışa benziyordu. Benim kuruntum olduğundan eminim. Bu caddeyi tarayanlar bizim ofislerimize hedef almamışlardır. Büyük bir olasılıkla çocukların işi olduğu konusunda haklısınızdır.
Kendinizi daha iyi hissetmeniz için buraya bir helikopter çağırdım Bay Russo. Yarım saat içinde burada olur. Saçma bir şey olmadığından emin olmak için binanızın arka tarafını spotlarla aydınlatacaklar.
Siz arka tarafa gittiniz değil mi?
Evet efendim, gittik. Arka bahçede iki ayyaş ve bir çöp yığınından başka bir şey yok.
Pekala, helikopterin gelecek olması rahatlatıcı. Birkaç dakika sonra iki polis arabası da olay yerinden ayrıldı. Polislerin faaliyetlerine ilgi duyan türden birkaç kişi o geceki heyecanları sona erince yavaşça evlerine girdiler. Gerçek adı Gregory Brezhnikov olan Russo, kendisinden sadece birkaç dakika sonra oraya varmış olan minibüsün şoförüne işaret etmeden önce caddenin boşalmasını bekledi. Siyahlar giymiş iki adam minibüsün arkasından atladılar. Geçit törenindeymişler gibi göğüslerini şişirip kalın kollarını gergince iki yanlarında tutarak Brezhnikov'a doğru yürüdüler. Gözleri sürekli olarak caddeyi tarıyor, hiçbir nesnenin üzerinde asla bir saniyeden fazla kalmamasına rağmen hiçbir şeyi kaçırmıyordu. Brezhnikov batıda ne kadar kalmış olurlarsa olsunlar, KGB'ye mensup bir suikast timi yıllar boyu eğitimle kendilerine aşılanan disiplini kaybetmiyor diye düşündü. Onlar dünya üzerinde en iyi eğitilmiş adamların bazılarıydı ve çıplak elleriyle olduğu kadar akla gelebilecek her türlü silahla da öldürme yeteneğine sahiplerdi. Cansız gözlü gaddar suratlı adamlar Brezhnikov'un önünde durdular.
''Bütün binayı arayın, uygunsuz bir şey var mı bakın, sonra da koruma göreviyle meşgul olun. Ayrıca arka bahçeyi de kontrol edin, orada iki kimsesiz varmış, onları oradan çıkartın.'' Sabah saat 9'a kadar binaya hiç kimse girmeyecek. Önce ben burada olacağım.
Brezhnikov'un kalmasını gerektirecek bir neden yoktu. Bu adamlar her durumun üstesinden gelebilecek kadar, hatta fazlasıyla becerikliydiler.
14. ayrımın sonu. Sayfa 131.